Ayrım 9.
Hatta denebilir ki genel eğilim proleterleşmekten çok esnaflaşmaya doğru. Sebebi de sanırım ülkenin her yöresinde şehirleşme ile sanayileşmenin at başı gidemeyişi. Ha, burada başka bir sorunla burun buruna geliyoruz. Yükselen sınıfın burjuvazi olduğu ülkelerde sınıflar arası geçiş henüz olasıysa böyle sınıflarını yitirmiş kalabalıklar burjuvalığa özenir. Bu bir anlamda öküze özenen kurbağanın öyküsüdür, yaşanmıştır. İlişmeden olmaz. Sık sık üzerine gider, hızlı ve burnundan kıl aldırmaz sosyalistlerimizi kızdırırım. Yabancı ülkelerdeki işçilerimizin büyük çoğunluğu ülkeye dönünce işçilik etmek niyetinde olmadıkları gibi, işçiliği üstlerine de kondurmamakta, yaptıklarını mal mülk sahibi olmak yani burjuvalaşmak için geçici bir statü saymaktadır. Bu bir gerçek. Aynı gerçek gecekondu kalabalığı için de geçerli. Onlar da kendilerini proletaryadan saymıyor, zaten tam anlamıyla proleter nitelikleri taşımıyor. Öyle olsa içinde yaşadıkları, acısını çektikleri bozuk düzeni değiştirmeye eğilimli olurlar. Oysa bunlar o düzene kızıyor. Batsın bu dünya diyorlar ama öfkelerinin nedeni elin oğlu gibi keyfini süremeyişleri. Başka deyişle lümpen kafası şehir yaşantısından esaslı bir pay istiyor. Onu emek değerlerine göre değiştirmeyi değil. Payı elde edemeyince yabancılaşıyor. Bu yabancılaşma onun getirdiği gizli haset ve öfke bilinçli bir proleter hareketine mayalık edebilir mi? Çok kuşkuluyum. Bana daha çok ülke ocakları benzeri faşizan eğilimler için esaslı bir fideliktir gibi gelir. Zaten Ankara, İstanbul, Adana gibi büyük şehirlerimizde MHP'nin hatırı sayılır oy almasının nedenini galiba burada aramalıyız. Yalnız dolmuş müziğinin olduğu kadar gecekondu kültürünün de bir başka yabancılaşma konusu besbelli cinsellik. Daha önce birçok kere işaret ettiğim gibi zaten cinselliği sorunlu bir ülkeyiz. Kırsal kesimden kentsel kesime taşanlar bu sorunsalı en çelişkili, en ağır, en acıklı biçimleriyle yaşıyorlar. Ona da biraz dokunuruz. 20 Eylül 1977. 4. Kadın başkalaşınca. Sorunu bol bir cinsel yaşantımız var. Acayip mi? Sanmıyorum. Kadın erkek ilişkilerini yüzyıllarca inanılmaz bir cendere içinde tuttuktan sonra çözülen bir toplumun elbet sorunları olacak. Bana sorarsanız sorunlardan çok sorunlara yaklaşma biçimimiz tehlikeli. Ya geleneksel ayıptır, günahtır, örtbas etmelerine girişiyoruz ya da işi punduna getirip ticari yönden sömürmeye. Oysa Türkiye'nin cinselliği akıllı ve bilimsel bir yaklaşımla mutlaka ele alınmalı, ciddi ciddi mutlaka tartışılmalıdır. Ama onu konuşmayacağız. Şu gecekondu halkının yabancılaşmasından kapak kaldırmıştık ya, onların yoğun yalnızlığında cinselliğin etkisine şöyle ucundan bulaşacağız. Feodal kesimde kadın ailedir, üreme aracıdır, sevişme aracı değil. Feodal kafa kadından ana olmasını ister, bununla da yetinir. Kadının cinselliğini araya sokuşturmaya kalkması ayıp sayılmıştır bu yüzden. Hatta günah. Feodal ilişkilerin çözülmesi, kapitalist ilişkilerin giderek dünyayı sarması kadını da, kadının bu geleneksel anlayışını da değiştiriyor. Yanlış bilmiyorsam iki kademede oluyor bu. Önce kadının kendisi kapitalist sistemin içinde bir meta haline geliyor. Burjuva evlenmeleri hep hesap kitap evlenmeleridir. Çeyiz çok büyük rol oynar. Balzac ve ardından gelen Fransız romancıları bu evlenmelerin neden olduğu aşk facialarını anlata anlata bitiremezler. Ama kadının mallaşması bu kadarla kalmaz. Bir de onun fuhuş endüstrisine sürülüşü hesaba katılacak, buysa süspüs endüstrisini, eğlence endüstrisini beraberinde getiriyor. Kapitalizm kadınlar aracılığıyla hem giyim kuşam, güzellik, tekstil, kozmetik, konfeksiyon endüstrileri, hem eğlence, müzikal, tiyatro, sinema, televizyon alanlarında büyük vurgunlar vuracaktır. Ne var ki bu arada yeni tür bir kadın da doğacaktır. İşlevi üreme değil, zevk verme, cinsel iştahı kabartma, doyuma ulaştırma olan kadın. Bu çadır tiyatrosunun allı pullu çengisidir ama sessiz sinemanın tedabarası, 30'lu yılların inanılmaz vampları Marlene Dietrich, Jean Harlow, Antep ve Urfa barlarının çilekeş konsomatrisleridir de. Bu kadın türünün ortaya çıkışı, kırsal kesim erkeğini geleneksel ahlak ölçüleri içinde bunaltacaktır. Neden mi? Artık hayatta birisi evlenmek, çocuk sahibi olmak, ötekisi sevişmek için iki tür kadın vardır da ondan. Yalnız feodallikte varlık ancak ağanın olduğundan, o yörede yaşadıkça ırgatın, küçük topraklının o kadar bir cinsel sorunu olmaz. Ancak ağadır ki sevişme kadınlarına el uzatabilecektir. Adana'da, Antep'te bar kapatıp keyif edecektir. Ama feodal düzen kapitalist ilişkilerin gelişmesiyle çözülünce o dünkü ırgat, küçük topraklıyı bugünkü gecekondu sakini yapıp çıktı mı, dram bütün heybetiyle beliriyor. Bu adam televizyonda, sinemada, bırakın televizyonu sinemayı, bulvar kahvelerinde, özel otomobil camlarında, büyük mağaza kapılarında öyle kadınlar görmektedir ki, zira bir yerden sonra burjuvazinin kendi kadınları da kozmetik, konfeksiyon, tekstil endüstrilerinin yani modanın tutsağı olurlar. Görünüşlerinde öteki türden kadınlardan farkları kalmaz. Bunlarla evdeki kör oğlu arasında hiçbir ilişki yoktur. Evdeki hiç kuşkusuz analığını edecek, çocuklarını büyütecek, ona örnek ve namuslu bir karı olacaktır ama o çok beşeri cinselliğin bu baştan çıkarıcı kadınlarını görünce ayaklanmasına ne demeli? İşte cinsel yabancılaşma bu çelişkiden doğuyor. Kendi karısında en ufak şehirli süsüne isyan eden koca, vitrinlerdeki mankenlere bile tutulabilir. Ama onlardan dahi en ufak bir ilgi görmez. Bütün şehir, en müthiş silahlarıyla onun duyarlılığına adeta saldıran büyüleyici kadınlarla doludur da, o, bu sevişme cenneti ve olanakları içinde en ufak bir mutluluk şansına sahip değildir. O zaman elbette batsın bu dünya. Elbette gelsin rakı kadehleri. Alıp başını başka ülkelere, insanların namuslu ve ahlaklı olduğu, karıların açık baş, eksik etek dolaşmadığı beldelere gitmek. Kozmetik, tekstil, konfeksiyon endüstrileri kadının görüntüsünü çarpıtmakla da kalmaz. Ayrıca kırsaldan şehire düşmüş, geçim olanakları son derece kısıtlı ailelerde özellikle ikinci kuşaktan itibaren yeni masraf kapıları açarak onları dara da düşürür, bunaltır. Şehire küçük gelmiş olan kız çocuğunu belki dış etkilerden bir dereceye kadar koruyabilirsiniz ama orada doğmuş, şehirli okullarında burjuva çocuklarıyla dirsek dirseğe okumuş kız çocuğunu artistlere özenmekten nasıl alıkoyarsınız? Tabii koyamayacaklardır. Elbet bu çocuklar kapitalist burjuva ilişkilerinin çocukları olacaklar. Başka bir ahlakın değer ölçülerine göre yaşayacaklardır. Ama olup bitenleri bir insan ömrü içinde gören, üst yapısını kolay kolay alt yapısına uyduramayan baba, ne kadar kendini şehirliden sayarsa saysın, ağır yabancılıklar yaşamadan edemeyecektir. 21 Eylül 1977 5. Kıyı, kara çelişkisinin kökeni. Farkında mısınız, saplantılardan kurtulamıyoruz? Saplantı dedim de, kimi kişisel oluyor bunun, kimisi sınanmamış ya da yarım yamalak sınanmış toplumsal söylentilere dayanıyor. Söz gelişi Anadolu'nun kıyı şehirleri ahalisinde ahlakın iç şehirlerin ahalisine oranla daha bozuk oluşu. Az mı işitmişsinizdir bu sözü? Canım şu İzmirliler de ya da kardeşim İstanbullu değil midir, böyledir bunlar. Olmadı mı? Trabzonlular böyledir falan filan. Geçen gün birkaç arkadaşla baş başa yemek yedik, söyleştik de. O arada bu soruna bulaşıldı. Dilimin döndüğünce bir açıklama denedim ben. Sonradan düşündüm, belki hepinizin tartışmasını açmak daha doğru olur. Aklına yatan yatmayan fikrini söyler, konuyu derinleştiririz. Önce bir iki saptama gerekiyor. Birinci saptama. Osmanlı mülkü bir yarı sömürge olduğundan yabancı sermaye onu sömürebilmek için Müslüman olmayan azınlıkları kullanmış, bunlardan bir komprador burjuvazisi yaratmıştır. Bu burjuvazi Frank üst yapısını benimsediğinden çeşitli Avrupa burjuvazilerinin Fransız, Alman, İngiliz, İtalyan vesaire gibi gelenek ve görenekleri bunlar aracılığıyla ülkemize aktarılmış. Tanzimattan sonra da ne hikmetse asrilik ve ilericilik sayılmıştı. Komprador burjuvazisi, bilindiği gibi yaşadığı toprakta kökü olamayan burjuvazi demektir. O halde Osmanlı bir türlü ulusal burjuvazisini yapamıyor. Yapamayınca da dinsel ümmet kültüründen ulusal kültüre geçemiyordu. Yapabilseydi, bu ulusal kültür burjuva kültürü olacağından Borg, şehir, Borges şehirli anlamına geldiğine göre ülkenin kendi koşullarına uygun bir burjuva kültürü yaratılmış, derebeylik üst yapısının yerine önerilmiş olacaktı. Olmadı. Biz burjuva kültürü diye batılı burjuvazinin üst yapısını benimsedik. İkinci saptama. Burjuvazi ilişkilerini kazanca, kâra, zenginliğe göre düzenleyen bir toplumsal sınıftır. Burjuvazinin altyapısı emeğin sömürüsüne dayanıyor. Hal böyle olunca ahlak düzeyinde burjuvazi feodal döneme oranla çok başka bir değerler sistemi getirir ve savunur. Her ne kadar bu sistem sonradan batıdaki kilise tarafından da örtülmüşse de burjuvazinin getirdiği ahlak geleneksel derebeylik ahlakından farklı ve değişik. Derebeylik, mertlik, namus, yiğitlik, saflık, sadakat, dürüstlük vesaire gibi daha çok kırsal üretim ilişkilerinin yarattığı kavramlar üzerinde mi duruyor? Burjuvazi, kurnazlık, açıkgözlülük, kararlılık, tuttuğunu koparmak, kârını bilmek, kârı için gözünü budaktan esirgememek, para, parayı işletmek vesaire gibi kavramları saygın kılmış. Bir klasik gelişme şemasının aşamalarını birbiri ardınca kitaba uygun olarak yaşadığımızdan pek göremedik ama Batı ülkelerinde aristokratların feodal değerlerine çökünceye kadar burjuvazinin değerlerinden üstün tuttukları, burjuvaları namus nedir bilmez, aklı fikri parada olan haris yaratıkları saydıkları görülmüş, söylenmiş, yazılmıştır. Bu iki temel saptamadan sonra şimdi geçelim bizim durumumuza. Anadolu'nun kıyı şehirleri ve bölgeleri, komprador kapitalizmi yüzünden batılı burjuvazilerin değerlerini içimize aktarıyor. Bu yörelerde sömürüye dayanan komprador ticaret ilişkileri gelişiyor. Bunun üst yapıya yansımaması olası mı? Elbette değil. Bu yöreler insanları isteseler de istemeseler de yeni ahlak değerleri, yeni yaşama biçimleri yönünde sürüklüyorlar. Buna karşılık iç, hele Doğu Anadolu hala tarımsal, hatta göçebe bir toplum özelliği gösterdiğinden eski töresel kavramları yüceltmektedir. İkincilerin birincileri yozlaşmış, birincilerin ikincileri ilkel saymaları bu yüzden. Hele işin içine kıyı halkının görece gelişmiş olmaktan doğan daha iyi beslenme ve eğitilme olanaklarını hesaba katarsanız, aynı ülkenin çocuklarından kıyı şeridinde oturanlar, içeride oturanlarla her ilişkiye girişte bazı burjuva numaraları yapmışlar, bu yüzden de hala söze, erkekliğe, mertliğe son derece önem veren aşiret ve derebeylik töresi çocuklarını kızdırmışlardır. Sanırım sorunun iç yüzü bu. Bu ya, doğru yaklaşım herhalde aynı toprağın çocuklarının birbirini suçlaması değil. Açıkça görülüyor ki fark komprador kapitalizmi tarafından yaratılmış, temelinde yabancı sömürüsü, kültür emperyalizmi yatıyor. Bir kere nedenini saptayınca okumuş yazmış kişilerin saplantılarından, ön yargılarından arınmaları, bu çirkin durumu yaratan sömürüye karşı el birliği etmeleri gerek. Bu da kolay sanılmasın. Anadolu'nun üretim ilişkileri süratle değiştiği halde üst yapısına ne kadar ağır geliştiği görülmeyecek gibi değil. Yoksa kendini komünist zannedip de aşiret beyi ahkamı kesen solcular olur muydu? 10 Mart 1978 6. Büyük şehirlerimiz neden taşralaşıyor? Bazı saptamaları hazır yapmışken kafamızı kurcalayan öteki sorunlara eğilsek mi? Bunlardan birisi en çok da eskiden beri şehirlerde yaşayan yurttaşları meşgul edeni herhalde şu. Batılı ülkelerde şehirleşme, yani burjuvalaşma başladığı zaman tıpkı bizdeki gibi kırsal kesimden sanayi merkezlerine büyük nüfus yığılması olmuş. Olmuş ama oraları nedense bizim yaşadığımız bir olayı yaşamamış. Biz de kırsal kesimden kopup şehirlere yığılan nüfus kırsallığını da beraberinde taşıyor. Sözüm ona şehirli oluyor ama şehirliğe benzer yanı pek yok. Yediğinden içtiğinden tutun da görgüsüne göreneğine varıncaya dek her şeyi kırsal, geldiği yörenin işi, davranışlarını yöneten içgüdüleri de öyle. Bunun elbette müthiş bir sonucu var. En büyük şehirlerimiz gelişip gittikçe büyürken daha da şehirleşeceklerine handiyse kırsallaşıyorlar. Üstlerine bir köylülük siniyor. Kalabalıkları metropol özelliklerini yitirip basbayağı taşra nitelikleri kazanıyor. Eski İzmirliler, eski İstanbullular nasıl yakınır bundan bir bilseniz. Aa, buraları eskiden böyle miydi? Boğaz vapurlarında konuşulan Türkçeyi bir işitseydiniz efem vesaire gibi. Bilmem iddialı mı konuşuyorum. Bana sorarsanız bu olayın kökeninde de Türkiye'nin demokratik devrimi burjuvazisini yaratmadan başarmış olması gerçeği yatıyor. Ne konuştuk? Osmanlı'da ulusal burjuva yoktu. İttihatçılardan başlayarak ulusal burjuva yaratma çabasına girişilmiş. Bu konuda Kara Kemal'in tarihi denebilecek sözleri vardır. Cumhuriyetten sonra da bu çaba sürdürülmüştür. Devrimi bizde bürokrasi, aydınlar ve eşrafla bütünleşmiş halkın oluşturduğu tarihsel blok yaptı. Başarı kazanınca da şu son derece zor durumla karşılaştı. Gelişmiş bir burjuvazi olsa kültürünü de yaptığı için üst yapısı ya hazır ya hazıra çeyrek kala olacak. Devrimden sonra da bu üst yapı resmileşecek. Klasik gelişme şemasına uygun ülkelerde böyle olmuş. Gel gör ki bizde komprador burjuvazisi var. Bunun kültürü ve üst yapısı derseniz tatlı su frenkliği. Onun için yeni cumhuriyet ilk gününden başlayarak öyle kırma ve taklit bir üst yapı tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Mustafa Kemal ve arkadaşları tehlikenin farkında mıdırlar? Yoksa içgüdüsel olarak mı yapmışlardır? Meraklısı araştırsın. Görünen odur ki devrimci kadro yeni cumhuriyete bir kültür vermek gerekince aristokrat saydığı saray kültür ve göreneğini bir kenara itip folklöre sarılıyor. Benim saptamam bu. Türkiye'nin başka hiçbir ülkenin yapmadığı kadar folklör düşkünlüğü yapması burjuva kültürü olmadığından, onun yerini tutacak ulusal bir dayanak aramasından. Folklor aslında küçümsenecek bir şey mi? Yo, onun da önemini benimsemeliyiz. Ne var ki bu önem, yaygın folklorun kısmen derebeylik, kısmen aşiret göçebeliği altyapısının özelliklerini taşıdığını görmemize engel olmamalı. Böyle olunca, cumhuriyet kültürüne kırsallığı bir bakıma resmi kanaldan taşımış oluyoruz. Hepsi bu kadar mı? Hayır. Sanayileşme aşamasında batılı ülkenin kırsalı şehire düştü mü, orada ne buluyordu? Dörtbaşı bayındır bir şehir yaşantısı ve kültürü. Müziğiyle, resmiyle, gelenek ve göreneğiyle. Adam yadırgasa da üç aşağı beş yukarı bu kültür tarafından fethediliyor, kısa zamanda kırsal değer ölçülerini yitirip kentsel değer ölçülerinin adamı oluyordu. Bu bir anlamda şehir kültürünün, unutmayın, burjuva şehirli demektir. Kırsal kültürü başka bir deyişle folklörü yemesi, içine sindirmesi demekti. Onun için batılı metropoller hiçbir zaman bizim büyük şehirlerimiz kadar köylüleşmediler. Bizde tersine oluyor. Çünkü şehirler komprador burjuvazisi döneminde edindikleri tatlı su alafrangalığını Cumhuriyet'in ilk 25 yılında korudularsa da giderek yitirdiler. Saray ve konak göreneği ise ekonomik koşulların gelişmesi nedeniyle daha çabuk yıkıldı. Bunların yerine bir türlü ulusal bir burjuva kültürü geçiremeyip işi folklörle idareye yeltendiğimizden sanayileşme yarım yırtık başlayıp da kırsal düzenden kalabalıklar şehirlere yığılınca zaten şehirlerin havasında esen kırsallık büsbütün yoğunlaşmış oldu. Buna hala geçerli bir çözüm bulabilmiş değiliz. Son 10 yıl içinde özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi önemli metropollerde dışa bağımlılığı sürse de hiç olmazsa züppelik düzeyinde ulusallığa özenen bir burjuvazi belirdi. Onunla birlikte çeşitli sanat dallarında ulusal bileşim çabaları görünüyor. Belki bu gidişle folklörü, divan müziği ve şiirini, saray ve konak gelenek ve göreneğini de içeren ama nasıl suyun oksijeni ve hidrojeni içerdiği gibi içeren yeni bir şehir göreneği meydana gelecek. Daha doğru bir deyimle üst yapısı. Belki değil, muhakkak. Ama biz görebilir miyiz, göremez miyiz, orasını kestiremiyorum. Yalnız şunu belirtmekte yarar olmalı. Şehirlere gelip yerleşmiş aydın kişilerin taşra özelliklerini taşımakta direnmeleri, hele bununla övünmeye kalkmaları düpedüz tutuculuktur. Üstelik bilinçli de olmayan içgüdüsel bir tutuculuk. 11 Mart 1978. Şeriat tepkisi, laik tepki. 1. MSP'nin çıkmazı. Arkadaş hoş geldin. Geç şöyle otur, tanışmıyoruz. Orası tamam ama ne önemi var? Belli ki kafanı bir şeyler kurcalıyor. Oturup konuşmak istiyorsun. Nasıl, Gümüşhaneli misin? Âlâ, yo hayır, Gümüşhane'yi bilmem. Erzincan'da askerliğimi yaparken Kerkit yolunda çok hat onarımına çıkmışımdır ya, Kerkit'e bile gitmek nasip olmadı. Nasıl, MSP'li misin? Ne varmış bunda? Canı isteyen sosyalist partili olur, canı isteyen MSP'li. Sen de onu seçmişsin. Besbelli geleneksel bir aile ortamın vardı. Dini bütün kişilerdi. Onlardan etkilendin ya da tam tersi oldu. Orası bizi ilgilendirmez. Değil mi ki demokrasi düzenindeyiz? Elbet sağcı partilerde olacak, onlara gönül verenlerde. Ha, o iş başka. Ben senin MSP'li olmanı olağan sayarım da, MSP'nin ilkelerini tartışırım. Neden mi? Kafama uymaz da ondan. Şimdi bak, Türkiye'de en tutarlı parti MSP'dir diyorsun. Kendi içinde belki doğrudur dediklerin ama MSP'nin savundukları nesnel Türkiye gerçekleriyle uyuşmuyor, çatışıyor. Dur canım, telaşlanma, sözümü bitireyim. Evet, dediğin akla yakın, komprador kültürüne karşı çıkıyor MSP. Yabancı sömürüsüne de karşı, diyecek yok. Yalnız acaba farkında mısın, milli selameti adına milli ruh dediği dinsel düzenin gerçekleşmesinde buluyor. Üstelik sanayileşmeye şiddetle yandaş. Hiç bu iki kavram üstünde kafa yordun mu sen? Hadi beraber yoralım. Dinsel ilkeler ister Müslüman ister Hristiyan toplumlarda olsun, aslında ümmet dönemi ise daha önce konuştuğumuz gibi toplumsal gelişme sürecinde derebeylik, feodallik aşamasına tekabül eder. Bir toplum bilimlerden aldığı olanakları üretime uygulayıp teknolojisini geliştirdikçe millet aşamasına yönelir. Millet aşamasının kültürü ise millet kültürünü yaratan ulusal bileşimdir. Bu olay, yani milletin oluşumu, ki bu gerçekte burjuvazinin oluşumudur, pozitivizme koşut gidiyor. Pozitivizm, yani bilimsellik, bilimlerin üretime uygulanması ise adeta kendiliğinden laikliği getiriyor. Dur, kızma. Bak bakalım dünya toplumlarına. Sanayileşme aşamasına ulaşmış da laik olmamış toplum var mı? Ara hele. En dinine bağlı sayabileceğimiz Katolik toplumlarda bile laiklik esas. Zira ulusal demokratik devrim laikliği beraberinde getiriyor. Toplumlar sanayileştikçe din inanç olarak kalsa da artık toplumsal bir işlev göremiyor. İşte bizim MSP'nin çıkmazı burada. Bir yandan sanayileşmeyi, toplum bilimsel olarak millet aşamasını, yani burjuvazinin egemenliğini savunuyor, öte yandan ise feodal bir ümmet toplumunun toplumsal düzenini. Açık bir karşıtlık bu. Basbayağı bir çıkmaz. Sanayileşmenin zübdesi nedir? Sanayi, bilimin üretime uygulanmasıdır. Bilimler pozitiftirler. Burjuvazinin liberal olması boşuna mı? Fransız devrimi, İngiliz devrimi bu aşamalardan hep laiklik savaşı vererek geçti. Zira laik olmayan feodal toplumun sanayileşmesi diye bir şey akıl dışı. Japonlar bile düpedüz feodal bünyeli oldukları halde sanayileşmenin ileri aşamalarına gelince ister istemez laikleştiler. Mikado'nun dinsel niteliklerini bir kenara bıraktılar. Öte yandan milli ruh diye geleneksel kültür mirasını komprador kültürü karşısına dikmesi de geçersiz. Neden? Geleneksel kültür mirası ümmet kültürü,